Ayrım 5.
Sayfa 30. İkincisi, bu yapının her şeyi kolaylaştırmak için mi, yoksa ne yapıp ne yapmayacağımıza karar verme hakkınızı ihlal etmek için mi kullanıldığını daha iyi anlayabilmek için başkalarıyla ilişkilerinizi üç büyük kategoride sınıflandırmak işinizi kolaylaştıracaktır. 1. Ticari veya resmi ilişkiler. 2. Otorite ilişkileri ve 3. Eşitlik ilişkileri. Kendiniz ile bir başkası arasındaki etkileşimi nasıl sınıflandıracağınız, başlangıçta belki de o kişiyle daha tanışmadan önce ikiniz arasındaki etkileşimin ne derece kurallarla düzenlenmiş olduğuna bağlıdır. Örneğin başlangıçta ne düşünürseniz düşünün, tüm ticari ilişkilerdeki yapılaşma daha etkileşim başlamadan önce dahi mevcuttur. Hatta bu yapı yasal bir hüküm veya sözleşme şeklinde olabilir. Örneğin mal alıp satarken her iki taraf da karşı tarafın ticari davranışının ne olacağını kesin olarak bilir ya da birbirine belirtir. Genellikle biri malları seçip ödemeyi yaparken diğeri parayı toplar, malları teslim eder ve satışın sonucu olan kârı hesaplar. Ticari ilişkilerde taraflardan biri, genellikle satıcı olan, önceden birlikte kararlaştırılmamış dışsal manipülatif bir yapı ileri sürerse ve ne yapacağınız konusunda kendi yargıcınız olmanıza izin vermezse sorunlar ortaya çıkar. Örneğin, radyatörünüzün onarılması konusunda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu iş aramızdaki sözleşme uyarınca radyatörün satıldığı mağazaya aittir. Bu konuyu gidip onlarla görüşmeniz gerekir. Budala adam, rip-off motorlarında nasıl iş yaptığımızı bilmiyor musun? İmasını yansıtır. Bir tür otorite figürüyle ilişkileri içeren orta kategori 2, önceden kısmen yapılaştırılmıştır. Bu ilişkide kişilerin birbirlerine yönelttikleri davranışların hepsi karşılıklı kabul edilen kurallara dayanmaz. Başlangıçta tanımlanmış rollerin ve organizasyonun her iki taraftaki kişilere de dayatıldığı gözlenmekle birlikte, tarafların bütün davranışları ticari bir ilişkide olduğu gibi önceden düzenlenmemiştir. Bu kategoriye giren örneklerden biri olarak patron ile çalışan arasındaki etkileşim gösterilebilir. Patronumla olan ilişkilerimde kuralların tümü önceden açık olarak belirlenmemiş ve ortaklaşa kararlaştırılmamıştır. İş yerinde onunla belli bir biçimde nasıl ilişki kuracağımı bilirim. Fakat iş yerinden çıktıktan sonra bir araya geldiğimizde ne yaparım? İçkilerin parasını kim öder? Gidilecek barı kim seçer? Hatta örneğin iş başındayken patronunuz fazla sorumluluk verme, vardiya usulü çalıştırma veya daha fazla para ödemeden fazla mesai yaptırma türünden önceden görmediğiniz işleri ileri sürerse nasıl davranırsınız? Böyle bir etkileşim biçiminde ortaklaşa kararlaştırılmış kuralların olmadığı alanlara keyfi olarak manipülasyona bağlı bir yapı dayatılıyorsa sorun ortaya çıkar. Örneğin iş yerinizde patron olan kişi tenis korkundayken patronunuz, Tanrı'ya şükür değildir. O halde birlikte tenis oynarken neden bütün düzenlemeleri hep siz yaparsınız? Bu nereden çıktı? İş saatleri içinde patronunuz olan kişi saat 17'den sonra eve dönerken artık patronunuz değildir. O halde neden giysilerini temizleyiciye bırakırsınız? Tenis durumundan daha da sinir bozucu, uşağı olmaktan nefret etseniz dahi kendisine bu konuda bir şey söyleyememenizdir. Keyfi yapı, başka kişilerle ilişkilerinizde karşılıklı kolaylık sağlayan bir yapıya gerek duyulmayan alanlara uygulanırsa, başınıza gelecek şey budur. Yapı tek taraflı dayatıldığı zaman, bunun içerdiği sonuç ve niyet davranışınızın kontrol edilmesidir ve bu da sizin yapacağınız veya yapmayacağınız şeyleri yargılama hakkınızın ihlal edilmesidir. Otorite ilişkisi için verilebilecek başka iyi bir örnek, küçük çocuklarla ana babaları arasındaki ilişkidir. Bu örnekte ebeveynin ana baba, yardımcı, öğretmen, hemşire, koruyucu, para kazanan, model, disiplin sağlayıcı, karar verici ve yargıç gibi otoriter roller oynayarak işe başladığı görülebilir. Çocuğun işe bağımlı, öğrenci, hasta, talepkar ve diğeri rollerle yaşama başladığını görebilirsiniz. Yıllar geçip çocuk büyüdükçe ve kendi uyumu için daha fazla sorumluluk üstlendikçe, başlangıçta gerçeklik olarak dayatılan ana-baba çocuk ilişkisine özgü yapının değişmesi gerekir. Çocuğun kendi yaşamını yönlendirmesi bekleniyorsa, bağışlanmasına izin verilmesi gerektiğinden, yapı ve kurallara giderek daha az gereksinim duyulacaktır. Kendi yaşantılarınızdan da hatırlayabileceğiniz gibi, çocuk ile ana baba rolleri daha eşit hale geldikçe, her iki tarafta bazı duygu, amaç ve sorunlarını diğeriyle paylaşabilir. Ancak bu paylaşma, genellikle eşitler arasındaki ilişkide görülen yakınlık düzeyine ulaşmaz. Çoğunlukla ana babalar, cehalet veya güvensizlik nedeniyle eski, sağlam, fakat modası geçmiş yapıya sarıldıkları için çocuklarına yetişkinlere özgü özgürlük olanağı verirken, başlangıçta dayatılmış her şeyi bilen ana baba rollerinden vazgeçmezler. Böylece çocuklarının kendi yargıçları olma konusundaki atılganlık haklarını ihlal ederler. Kaçınılmaz değişikliğe karşı gösterilen bu direncin sonucu olarak ana babalar ile çocukları arasında gereksiz bir mesafe yer alır. Bu şanssızlık bir anne ile 40 yaşındaki kızına ilişkin bir vakada, kız henüz terapiye gelmeden önce ortaya çıkmıştı. Atılgan olmayan bu kız, sürekli engellenme karşısında devamlı yiyerek yaşamdan bir miktar doyum sağlayabiliyordu. Bunun doğal sonucu olarak sık sık katı bir rejim uyguluyordu. Yine perhizde olduğu günlerden birinde annesiyle alışverişe çıktılar. Gezmelerinin sonunda dinlenmek üzere bir kahveye girdiler. "Anneler en doğrusunu bilir," tutumu içindeki anne, hemen kızının bir fincan kahvenin yanında başka şeyler yemesi için ısrara girişti. Kızcağız kendi yaptığı işi bildiğini söyleyip direnmesine rağmen istemediği halde bir şeyler yemek zorunda kaldı. Böylece söz konusu hasta, atılganlık terapisi sonuçlanıncaya kadar annesiyle birlikte hiçbir zaman tekrar alışverişe gitme cesareti ve isteği göstermedi. Anne, artık biri 60, öteki 40 yaşlarında olan iki kadın açısından hiçbir anlamı kalmamış önceki çocukluktaki bir ilişki yapısını getirerek kızını, "Nedenini kim bilebilir ki ve kendi hedeflerimiz açısından bizi ilgilendirmez," manipüle etmişti. Anılan anne, kendi ev yaşamında da ciddi sorunlar yaşıyordu. Kocası fiziksel olarak özürlüydü ve kadın kendisine uygun olmayan veya deneyimli olmadığı projeleri üstlenerek maddi işleri ve yaşam düzenlerini alt üst ediyordu. Kızı ona yardım etmek istese de annesinin onun karar ve önerilerine pek güvenmeyeceğini bildiğinden karışmaktan kaçınıyordu. Annesinin sürekli manipülatif saçmalıklarından da bıktığı için çevresinde bulunmak istemiyordu. Değinilen örnekteki gibi davranan ana babalar, yetişkin çocuklarıyla aralarında kurulabilecek benzersiz ve bu nedenle fevkalade güzel bir ilişkiye uygun olabilecek yetişkin rollerini içeren yeni bir ilişkiyi oğulları ve kızlarıyla kurmayı başaramamışlardır. 40 yaşındayken hala ana babalarına karşı çocuk olmayı ve 60 yaşındayken hala çocuklarına karşı ana baba olmayı sürdüren kişilerden söz edilen bu örneğin tam tersi olan yakından tanıdığım bir başka anne kız ilişkisine değinebilirim. Bu kadınların yaşamında da daha genç yaşta olmalarına rağmen ciddi sorunlar mevcuttu. Kız buluğ çağına girerken babası öldü. Bu durumdaki bir ailenin doğallıkla karşılaştığı bütün sorunlara rağmen anılan ana kız yıllar boyunca sınama yanılmayla birbirlerinin arzu ve tercihlerine karşılıklı bir saygı geliştirdiler. Halen anne 56 yaşında olup tek başına yaşamaktadır. Kızı ise 31 yaşındadır, evlidir ve iki çocuk sahibidir. Her biri diğeri için olumlu duygu, destek ve danışma kaynağıdır. Bu anne kızıyla son zamanlarda yalnız yaşamaya ilişkin sorunlarından konuşurken şu yorumu yaptı. "Sana sorunlarımı açmaktan gerçekten hoşlanıyorum. Erkek arkadaşlarımı yargılamıyorsun, onları engellemiyor, bana ne yapmam gerektiğini söylemeye çalışmıyorsun. Beni sadece dinliyorsun ve içimi rahatlatma olanağı veriyorsun. Buna gerçekten minnettarım." Bu anne kızından sadece yardım ve öneri alabilmeyi kabul etmekle kalmayıp aynı zamanda kızının damadı ve torunlarıyla olan ilişkisine koyduğu sınırları da saygıyla karşılıyordu. Eşit kişilere ilişkin üçüncü tip ilişkide, kişilerin davranışlarına önceden dayatılan bir ilk yapı söz konusu değildir. Böyle karşılıklı bir etkileşim sürecinde yapının tümü, ilişki çözüm getiren uzlaşmalarla ilerledikçe gelişir. Karşılıklı anlaşmalara dayanan bu uzlaşmalar, yapı, yarara dönüktür. Kimin neyi ne zaman yapacağı konusunda günlük tartışmalara gerek kalmaksızın ilişkinin yürütülmesini olanaklı kılar. Daha atılgan olmayı öğrettiğim insanlar sık sık bu uzlaşmaların hakça olması gerektiği konusunda saf denecek bir tutumla ısrarcı davranırlar. Onlara şöyle bir yanıt verdiğimde ise genellikle hafif bir şok yaşarlar. Uzlaşmaların yararlı olması için adil olması gerekmez. Sadece işe yaramaları gerekir. Yaşamın hakça olduğunu nerede okudunuz? Bu çılgın fikre nereden kapıldınız? Yaşam hakça olsaydı siz ve ben, Rockefeller ailesinin yanı sıra Güney Pasifik, Karayipler ve Fransız Rivierası'na gitmek için sıraya girerdik. Oysa biz bu adi sınıfta atılganlığı öğrenmeye çalışıyoruz. Eşit ilişki örnekleri arkadaşlar, komşular, oda arkadaşları, iş arkadaşları, flörtler, sevgililer, yetişkin aile üyeleri, kuzenler, akrabalar, erkek ve kız kardeşler arasındaki ilişkilerdir. Bunlar istediğinizi yapma konusunda en fazla özgürlüğe sahip olduğunuz fakat en fazla incinebildiğiniz ilişkilerdir. En belirgin örnek evli çiftler arasındaki ilişkidir. İyi yürüdüğünü bildiğiniz eşit evliliklerde her iki eşin de gereksinim duydukları uzlaşma yapısını, birbirleriyle devamlı iletişim içinde ne istediklerini ve birbirlerine ne verebileceklerini tartışarak birlikte kurduklarını ve yeniden kurmaya çalıştıklarını görürsünüz. Onlar açısından tuhaf veya bencil gözükme konusunda veya karı kocaların nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin bir dizi kutsal kuralı ihlal etme korkusu yoktur. Bu atılganca paylaşma yeteneği sayesinde eşler birbirlerinin davranışları hakkında asgari düzeyde tartışabilecekleri işe yarayacak bir uzlaşma ortamı sağlarlar. Böylece evlilik yapısını kişiyi engelleyen manipülatif sorunlar yerine yaşamın gerçek sorunlarıyla başa çıkabilecek biçimde insani bir esneklikte tutarlar. Değinilen türdeki eşit ilişkide sorunlar, eşlerden birinin ya da her ikisinin birden kişisel güvensizlik veya belki cehalet nedeniyle arkadaşlarının, aynı evi paylaşan kişilerin veya karı kocanın nasıl davranması gerektiği konusunda ön yargılı oldukları zaman ortaya çıkar. Örneğin tanıdığınız sorunlu evliliklere bakarsanız, eşlerden birinin ya da her ikisinin zihninde kendisine veya karşısındakine ilişkin kesin rol beklentileri olduğunu görebilirsiniz. Dayatılan bu kurallar öbür eşin kendi davranışlarının nihai yargıcı olmasına izin vermez. Ancak dayatılan kurallar aslında işe yaramaz. Şayet eşler evliliklerini yürüttükleri sürece işbirliği yapacaklarsa ve kendileri için mutlu bir yaşam kuracaklarsa her birine ait rollerin çok iyi ayrıntılandırılması gerekir. Eşlerden biri kişisel olarak ne derece güvensiz ise en kısa zamanda eşine ve kendisine daha fazla keyfi ve manipülatif bir yapı dayatmaya çalışır. Güvensiz bir kişi bilinmeyen şeylerin az olduğu, son derece güçlü yapısı olan durumlarda en iyi şekilde baş edebilir. Güvensiz bir koca sadece karısıyla başa çıkmamama konusunu bastırmak için ona keyfi kurallar dayatabilir. Örneğin, kadınların çalışmaması, evde oturması, çocuk bakması veya parayı idare etmesine izin verilmemesi gerektiği konusunda ısrar edebilir. Hatta kadınların böyle yapay bir zorlamayla yürütülen evlilik hakkında farklı fikirleri varsa cezalandırılmaları veya en azından suçlu hissettirmeleri gerektiğini düşünür. Bunu adalet ve karşılıklı alışveriş üzerine ahkam keserken bile yapabilir. Uzun yıllar önceki hastalarımdan biri böyle bir kocayla evliydi. Bu talihsiz çiftin evlenmeden önce hiç kimseyle sosyal veya cinsel yaşantıları olmamıştı. Yaşamlarındaki tek yakın ve eşit ilişki birbirleriyle yaşadıkları ilişkiden ibaretti. Yakın ve eşit düzeyde bir ilişki kurabilmelerini kolaylaştıracak herhangi başka bir deneyimden tamamen yoksundular. Kocanın keyfi yapısı daha başlangıçtan itibaren etkileşimlerinde baskındı ve genç kadın da bu duruma meydan okuyacak kadar atılgancı bir bağımsızlık geliştirmemişti. Sonuç olarak kadının kullanabileceği yegane baş etme tarzları pasif saldırganlık, pasif kaçma veya kocasınınkine oranla daha ikincil kalan bir manipülasyondu. 6 yıllık bir evlilikten sonra kadının etrafta cinsel sorunların diye sürdüğü, tekerleği patlak bir pisişik el arabasına yığılmış sorunlarının tümüyle çıka geldiler. Günlük yaşamda kocasının manipülasyonlarıyla başa çıkmadığından cinsellik de dahil olmak üzere her yönden yavaş yavaş içine kapanmıştı. 4 yıllık başarısız bir cinsel yaşamdan sonra frijidite, cinsel soğunluk, vajinitis, vajinal iltihaplanma, vajinismus, cinsel ilişkiyi engelleyecek biçimde vajinal kasılmalar, dispareuni, cinsel isteksizliğe bağlı derin vajinal acı ve bunların yanı sıra kocasının onu cinsel yönden heyecanlandırmadığı konusunda şikayetleri vardı. Atılgan olmadığını reddederek ve cinselliğin dışındaki evlilik ilişkisinin doyumlu olduğu konusunda ısrar ederek cinsel işlev bozukluğu tedavisi görmeye başladı. Vajinismus tedavisi davranışçı tekniklerle genellikle 3 haftada tamamlanırken onun tedavisi 3 ay sürdü. Bu özel cinsel güçlüklere yönelik ayak sürüyen çok çeşitli girişimlerden sonra uygulanan genel sorun araştırıcı psikoterapi de hiçbir sonuç vermedi. Her iki eşte cinsel sorunlarının birbirlerine karşı gösterdikleri genel davranışlara bağlı olduğunu göremiyor veya bunu kabul edemiyorlardı. Kadına neden cinsel güçlüklerden kurtulmak istediği sorulduğunda kendi cinsel doyumu hakkında hiçbir şey söylemeksizin içtenlikle "Çak mutlu olsun" diye yanıtını veriyordu. Kocası tarafından cinsel olarak heyecanlandırılma konusunda yaşadığı güçlüğün, kocasını incitmesinin ve onunla evli olduğu için yaşadığı engellenme duygusunu kendini ele vermeden ifade etmesinin şık bir yolu olduğunun farkında değildi. Felçli birine kim vurabilir? Bu çift böyle bir psikoterapötik ilişkiyi başladıktan kısa bir süre sonra bıraktılar ve daha sonra da geri dönmeyi istemediler. Son haberlere göre boşanmayı düşünüyorlardı. Kişi olarak kendine güvenmeyen bir kadın da bilinmeyenle başa çıkmaya çalışırken duyduğu korkuları aşabilmek için evliliğine manipülatif bir yapı zorlamaya çalışabilir. Kocasının kendi davranışları konusunda kendi yargıcı olmasına ilişkin atılganlık hakkını ihlal ederek incelikli, hatta küçümseyici bir tutumla sanki o sorumsuz küçük bir çocukmuş gibi davranabilir. Yaşamını kazanması için çalışmasına izin verecektir. Fakat ona güvenmediği için yaptığı her şeyi kontrol etmeye çalışacak ve kendi katı başa çıkma yollarını kabul etmezse onun suçluluk duymasına yol açacaktır. Manipüle edilen kadın örneğinde olduğu gibi bu kocanın da manipüle edilmeden önce karısının kendisine böyle davranmasının mümkün olduğuna inanması gerekir. Karısı tarafından zorlanan yapının manipülatif bir etkisinin olabilmesi, kocanın kendi yargıcı olamayacağına inanmasını gerektirir. Şayet bunu kabul etmezse, kadın da beklentilerini ona dayatmaz. Yakın zamanda görüştüğüm bir hastanın da karısıyla böyle bir etkileşimi vardı. Terapiden önce bir mağaza zincirinde yönetici olarak çalışıyordu. Yöneticiliğe terfi etmesiyle birlikte hem yüz yüze etkileşim kurduğu halkın hem de şirketin bölge yöneticisinin baskılarına hedef olmuştu. Atılganlık dışı inanç sistemi nedeniyle müşterileri için ne yapabileceği konusunda belli sınırlar getiremiyor, ayrıca şirketinden kesin destek taahhüdü alma konusunda da ısrarcı davranamıyordu. Bunun sonucu olarak işindeki yöneticiliği uzun sürmedi. Karısına işsiz kaldığı süre içinde işsizlik sigortası aldığını söylemek yerine bir işe girdiği yönünde yalan söyleme gereği duydu. Depo sorumlusu olarak çalışabileceği geçici ve az baskılı bir iş teklifi aldığında mavi yakalı işçi olursa karısının akrabalarının kendisi hakkındaki düşüncelerinden ve karısıyla yüzleşmekten çok korktuğu için işi kabul etmekten kaçındı. Zavallı adamcağız, kendi davranışının nihai yargıcı olduğuna inanmadığı için sözel atılganlık yerine temel başa çıkma tarzı olarak pasif kaçma davranışı gösterdi. Başka insanlarla ilişki kurduğunuz bu ticari, otoriter veya eşitlikçi üç yoldan herhangi birinde aynı kişiyle birden fazla etkileşim tarzı olabiliyorsa ortak bir sorun kaynağı mevcut demektir. Örneğin bir arkadaşınızla ticari bir ilişkiye girdiğinizde her biriniz aranızdaki ticari davranışların eşit ve arkadaşça ilişkilerinize zarar vermesini ya da bunun tersinin olmasını engellemekte güçlük çekebilirsiniz. Arkadaşınız ticari ilişkilerde hiç yeri olmadığı halde önceleri arkadaş olarak anlaştığınız iş yürütme yöntemlerini dayatarak sizi manipüle edebilir. Örneğin, geçmişte birbirinize gösterdiğiniz anlayışa dayanarak iş amacıyla otomobilinizi ödünç almaya başlayabilir. Daha önceleri küçük miktarlardaki borçlanma düzeni iyi yürümüş olduğu için daha büyük miktarlarda parasal borçlanma çabasına girebilir. Şayet arkadaşınız da henüz manipülatif yapıdan arınmış, gerçek ve eşitlikçi bir etkileşim kuramamışsanız, belki arkadaşların birbirine nasıl davranması gerektiğine ilişkin aynı manipülatif varsayımlarını onunla olan ticari ilişkinize de uygulamak isteyecektir. Bir arkadaş vadesi geldi diye nasıl baskı yapabilir? Manipülasyonla sonuçlanan karmaşık ilişkilere dair bu örnekler şu atasözüyle ifade edilmiştir. İş başka, arkadaşlık başkadır. Bu sorunlar hakkında konuştuğumuzda Hawaii'deki kuzenim Edgar'ın öz duyuşla işaret ettiği gibi bir işin yapılması gerekiyorsa ortağımın daha işin başından itibaren yapacağını söylediği şeyi yapmadığı takdirde ona karşı açıkça acımasız davranacağımı bilmesini isterim. Arkadaşlarıma karşı sert davranmak zorunda kalmayı istemem. Onlarla daha iyi şeyler yapmak isterim. Farklı ilişkileri karıştırma konusunda kuzenim Edgar'ın getirdiği çözüm çok çekici gözükse bile, aynı kişiyle iki farklı düzeyde uğraşmaktan başka bir seçeneğiniz olmadığı bir durumda karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinizi bir bardaki kavganın içinde bulunca ve artık bir kere buna karışınca, içine kayarak mı düştüğünüz, isteyerek mi atladığınız ya da arbedenin içine sürüklenerek mi girdiğiniz önem taşımaz. Arkadaşınızın otomobilinizin deposunu neden doldurduğu veya Magic Moment Ford Renovar'a yatırım yapma konusunda ona yardım etmenizi neden istediği önemli mi? Hala olan bitenle başa çıkma zorunluluğu sürmektedir. Şayet değinilen türdeki karışık ilişkilerde yer alan manipülasyonla kendi yargıcınız olarak atılganca başa çıkabiliyorsanız, ne istediğinize karar veriyorsanız ve attığınız her adım için kabul etmeye hazır olduğunuz uzlaşma teklifleri getiriyorsanız, bir arkadaşla iş yapabilir ve arkadaşlığı koruyabilirsiniz. Diğer kişilerle olan bu üç türdeki etkileşimin herhangi birinde, daha önce kabul etmediğiniz kurallar dayatıldığında ve bu nedenle kendi yaptığınız işleri yargılamadaki atılganlık haklarınız ihlal edildiğinde, davranışınız manipüle ediliyor demektir. Şayet herhangi birimiz, manipülasyonu olanaklı kılan geçmişte öğrendiğimiz temel çocuksu inancımızı söze dökecek olursak, her birimiz farklı kelimeler veya cümleler kullansak bile, anlamı aşağı yukarı şöyle olur. Kendiniz ve eylemleriniz hakkında bağımsız yargılarda bulunmamalısınız. Sizden daha akıllı ve önemli olan dışsal kurallar, yaptırımlar ve otorite tarafından yargılanmalısınız. O halde temelde manipülasyon, bu inancın beslediği herhangi bir davranıştır. Birisi, yaptığınız şeye ilişkin kendi yargıcınız olma yeteneğinizi azaltıyorsa, manipüle ediliyorsunuz demektir.